Herkese merhaba, ben Gizem. Bir Suç Meselesi podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde epey dikkat çekici bir gerçek suç hikayesinden bahsedeceğiz. Sonuna kadar ilgi ve heyecanla dinlemenizi umuyorum. Ayrıca bölümle ilgili yorum ve düşüncelerinizi Bir Suç Meselesi Instagram hesabımızdan paylaşırsanız çok memnun olurum. Evet, bu defa epey uzun bir aradan sonra yine birlikteyiz. Bir daha bu kadar uzun aralar vermemeyi istiyorum. Sizler de bu süreçte epey beklediniz ve sordunuz yeni bölümleri. Öncelikle beklediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bunun haricinde dediğim gibi yani uzun aralar vermemeyi hayal ediyorum. Öyle olsun istiyorum ama söz verip sonradan tutamamak biraz daha üzücü olduğu için bundan sonra sözler vermeden ilerlemeyi tercih edeceğim. Ama olabildiğince yayın yapmaya devam ediyor olacağız. Yayınlarımın seviliyor olmasından dolayı çok mutluyum elbette. Esasında bu işi sahiden çok severek yapıyorum. Ancak malum hani para kazandığım işim öncelikli olmak durumunda kalıyor hayatta kalabilmem için. O taraf yoğun olunca buraya yani podcastlere vakit ayırabilmek çok zorlaşıyor kimi zaman. Çünkü her ne kadar dinlediğiniz bölümler böyle 20 dakika civarı olsa da hazırlık süreçleri epey uzun oluyor. Özellikle olaylarla alakalı araştırma yapma kısmı uzun oluyor. Haliyle diğer işlerim yoğunlaşmaya başladıkça çok seviyor olmama rağmen yayınlardan da uzak kaldım belli bir süre. Umuyorum ki eskisi gibi olabildiğince düzenli içerik üretmeye devam edebilirim bu süreçte. Bundan sonra storylerden bir sonraki yayını da duyurarak devam ediyor olacağım. Bu şekilde yapmayı planlıyorum. En azından bir sonraki bölümümüz ne zaman gelecek? Bunu size bir şekilde işte Instagram'dan bilgi veriyor, haber veriyor olacağım. Instagram hesabını takip ederek yeni bölümlerin gün ve saatlerine ulaşabilirsiniz yani. Bugünkü yolculuğumuz Amerika'ya oldukça küçük ve sakin bir kasabaya olacak. Bu kasaba sahiden de ülkenin en sessiz ve suç oranı düşük yerlerinden biri. Ruth ve Rick çifti de bu sakin kasabada çocuklarıyla birlikte bir hayat kurmuşlar. Çiftin 5 tane çocuğu var. Bu çocukların bir kısmı Rick'in ilk evliliğinden, bir kısmı da Ruth'un ilk eşinden. Yani ikisinin kendi sahip oldukları çocukları değil, bir önceki eşlerinden çocukları. Ancak o kadar sağlıklı bir ilişkileri var ki hangi çocuk hangi ebeveynin biyolojik çocuğu bunu civarda yaşayan komşular falan kimse bilmiyor gerçekten. Bu kısım çok hoşuma gitti benim. Sorma ihtiyacı da hissetmiyorlar hiç. Çünkü gerçekten hani tam bir aile gibiler. Hiçbir sıkıntı sezilmiyor etrafta. Anlayacağınız Rick ve Ruth epey güzel bir iletişim içerisindeler ve bu 5 çocuk da anne ve babalarıyla birlikte sakin ve huzurlu bir hayat sürüyorlar. Rick bir baba olarak oldukça sorumluluk sahibi bir adam, oldukça çalışkan. Tüm gençliği kasabanın dışında inşaatlarda çalışarak geçmiş, epey para biriktirmiş bu esnada elbette ve en sonunda da hayalindeki araziyi satın almış. Zaten aslında eşi Ruth'la da tanışması bu şekilde olmuş. Çünkü anladığım kadarıyla Rick'in bu satın aldığı arazide bir ev yapılmış ve burayı kiraya veriyormuş kendisi. Ve Ruth da Rick'in yeni arazisindeki bu kiracılarından birisiymiş ve ikili bu şekilde birbirleriyle tanışarak aşık olmuşlar. Bir süre birlikte vakit geçirmişler ve devamında da evlenmeye karar vermişler. Söylemiş olduğum gibi çiftin ve çocukların güzel bir hayatları var. Ancak Rick çok çalışkan bir adam olmasına rağmen yapmayı en iyi bildiği iş olan inşaat alanındaki işlerin yoğunluğu böyle düşmeye başlayınca maddi anlamda biraz güçlük çekmeye başlıyorlar. Bu noktada Ruth ona yardımcı olamıyor maddi olarak. Çalışması mümkün değil çünkü henüz bir bebek olan kızları da bakıma muhtaç durumda o süreçte. Fakat yine de bir şekilde hallediyorlar. En büyük kızları olan Nicole de çok sevdiği Christopher'la evleniyor ve evden ayrılıyor yakın zaman içerisinde. Sonuç olarak evde 4 çocuk Rick ve Ruth kalıyorlar. Yaşanan maddi problemlerden söz ettim ancak anne, baba o dönemde esas bundan dolayı zorlanmıyorlar. Onları esas zorlayan şey 14 yaşındaki oğulları Dylan oluyor. Çünkü Dylan oldukça zor bir ergenlik geçiriyor ve aile bu konuda epey endişeli. Dylan odasından asla çıkmıyor, hiç kimseyle iletişim kurmuyor. Buraya kadar bahsettiğim özellikler hemen hemen bütün ergenlik çağında bulunan çocukların ortak özelliği diyebiliriz aslında. Fakat Dylan bunlara ek olarak şiddet eğilimli bir çocuk. Kendisinin en büyük hobisi şiddet ögeleri içeren video oyunları oynamak. Elbette bu da yine belirleyici bir faktör değil. İşte bu oyunda çok fazla şiddet içerikli şey var. O halde bu çocuk şiddete eğilimlidir diyemiyoruz elbette çoğu zaman ama Belli ki ev içerisinde başka şeyler yaşanıyor. Çünkü anne ve babanın dilin konusunda endişeli olduğu tüm kasaba halkı tarafından biliniyor. Açıkçası bu noktada dediğim gibi evde tam olarak neler yaşanıyordu bilmemiz imkansız. Ancak Dylan'ın şiddet içeren hareketler sergilediği bir gerçek. Rick bir gün Ruth'la ortak arkadaşları olan Natalie ile dertleşirken bir gün Dylan'ın hem kendisini hem de annesini öldüreceğini söylüyor. Bundan endişe ettiğini söylüyor mesela. Bu noktada gençle ilgili evde ciddi sorunlar yaşandığını anlamak pek de zor değil elbette. Ancak bu meseleler her neyse aile içerisinde kalıyor ve kasabaya yansımıyor. Şimdi Rick ve Ruth ailesinin evinden birkaç kilometre ileriye gideceğiz ve ikilinin en büyük kızları Nicole'in evine doğru ufak bir yolculuğa çıkacağız. Nicole de kendi evinde pek huzurlu sayılmaz açıkçası. Christopher'ın alkol problemi nedeniyle evliliklerinde bazı sıkıntılar var ve bir ayrılıp bir barışarak ilişkilerine devam ediyorlar. Yani pek de sağlıklı bir ilişki içerisinde oldukları söylenemez. Eminim hepimizin etrafında böyle ilişkiler vardır. Böyle çok ciddi tartışmalar yaşayıp ilişkilerinin yarısını birlikte, yarısını ayrı şekilde geçiren çiftlerden söz ediyorum yani. Oldukça toksik ilişkiler olsa da içerisinden çıkabilmesi de bir o kadar zor elbette bu tarz ilişkilerin. İşte bu ikili de aynen bu şekilde yaşayan ve birbirinden kopamayan binlerce çiftten yalnızca bir tanesi. O dönemde de yine Nicole eşi Christopher'a biraz sinirli ve bu nedenle onu evden kovmuş. Christopher da kardeşi Jason'ın yanına taşınmış. Tabii bu onlar için pek de ciddi bir sorun değil. Yani o esnada aslında Nicole, Christopher'ın burnunun sürtmesini, Christopher da Nicole'ün sakinleşip kendisine ev almasını bekliyor. Yani ciddi bir durum söz konusu değil yani bu ilişki için. Nicole esasında ailesine bayağı düşkün bir kadın ancak evliliğinden sonra onlardan biraz kopmuş durumda. Çünkü ilişkisi sizin de anladığınız üzere biraz sıkıntılı. Kendisini bu işe bayağı kaptırıp hayattan biraz kopmuş birisi Nicole. 2009 senesinin Eylül ayından Nicole'e ailesinin evinde bir sorun olduğuna dair bir telefon geliyor. Nicole arka arkaya birkaç mahalle sakininden daha telefon almaya başlayınca epey endişe ederek ailesinin evine doğru aracıyla yola koyuluyor. Devamında eve yaklaştığındaysa evin önünde birçok polis arabası ve ambulans görüyor ne yazık ki. Bir sorun olduğunu anlayan kadın içeri girmeye çalışıyor ancak polis onu eve sokmuyor ve ailesinin bir cinayete kurban gittiğini anlatıyor. Eve polisi iki tane kasaba sakini çağırıyor ilk olarak. Polisler içeriye girdiklerinde epey ciddi bir şey yaşanmış olduğunu anlıyorlar içeride. Her taraf kanlar içerisinde çünkü ve iki katlı evin farklı yerlerinde toplam 6 tane ceset var. Bunlar Ruth, Rick ve evde onlarla yaşamakta olan 4 tane çocukları. Hepsi feci şekilde dövülmüş gibi görünüyor ancak otopsi olmadan ne olduğunu anlamak o an için imkansız. Bedenler öyle bir hale gelmiş ki dövüldüler mi yoksa aynı zamanda bıçaklandılar veya vuruldular mı bunu söylemek imkansızmış. Buradan bunların vahşice işlenmiş cinayetler olduğunu anlamak mümkün. Polis bu manzarayı gördükten sonra hayatta kalan tek çocuk olan Nicole'e ulaşmaya çalışıyor ancak kasabalılar bunu çoktan yapıyorlar ve en başta da bahsettiğim gibi Nicole eve geliyor. Nicole ve polis evin önünde konuşurlarken içeride delil toplayan bir polis var ve bir anda kucağında çiftin öldüğü düşünülen 3 yaşındaki kızı Tabitha ile birlikte çıkıyor ve onun yaşıyor olduğunu haber veriyor. Hemen sağlık ekipleri küçük kızı hastaneye götürüyorlar ve gerekli tıbbi yardım alabilmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. O noktada Tabitha feci şekilde dövüldüğü için kafatasında ciddi çatlaklar var ve epey riskli bir durumda. Ancak hastaneye yetiştiriliyor ve tedavi altına alınıyor. Elbette ablası Nicole de küçük kardeşiyle birlikte hastanede kalıyor. Eşi Christopher da onlara eşlik ediyor. Polisler buraya bir polis koruması da veriyorlar tabii. Çünkü işini tamamlayamadığını düşünen katilin bir şekilde geri dönüp zavallı miniye zarar vermesinden korkuyorlar. Yani çünkü onu böyle bu kadar acımasızca dövebilmiş bir katilden söz ediyoruz. Katil eğer kasaba sakinlerinden biri ise ve kasabadakilerden minik kızın yaşadığını duyarsa uyandığında kendisini ele vereceğini düşünebilir. Polisler gerekli önlemleri alıyorlar dediğim gibi ve devamında da çiftin ve çocuklarının vahşi cinayetini araştırmaya başlıyorlar. Elbette böyle bir cinayeti araştırmaya ilk olarak yakınlarından başlıyorlar. Ortada ciddi bir nefret var gibi göründüğü için dışarıdan birinin gelerek bu cinayeti işlemiş olduğuna polisler pek de ihtimal vermiyorlar açıkçası. Ailenin yakın arkadaş ve akrabalarıyla görüşüyorlar ve hepsinin de çifti çok sevdiğini, çiftinde kimseyle hiçbir sorun yaşamayan kendi halinde insanlar olduğunu görüyorlar. Bu arada elbette kasabada da ciddi bir korku havası hakim. Çünkü daha önce bu minik yerleşim yerinde asla böyle bir şey görülmemiş. En baştan beri söylediğim gibi. Yani buranın ufak ve şirin köyleri gibi düşünebiliriz böyle bir yer. Hatta bu komşulardan birine ufak bir çocuk gelerek şok halinde öldüler, hepsini öldürmüşler diyor. Bahsi geçen komşu cinayetlerden haberdar olmadığı için minik çocuğa bu kadar aksiyon filmi izleme, bu kasabada insanlar yaşlanınca ölür, kimse kimseyi öldürmez diyor. Haliyle bu cinayet herkese epey sarsıyor demek pek de yanlış olmayacaktır. Bu zaman aralığında otopsi sonuçları da çıkıyor ve ailenin dövülerek öldürüldüğü ortaya çıkıyor. Bu arada kasabalı ile görüşen polisler 14 yaşındaki Dylan'ın sorunlarından da haberdar oluyorlar ve ailesini öldürdükten sonra intihar etmiş olma olasılığını da değerlendiriyorlar. Ancak bu da eleniyor otopsi sonucuyla çünkü 14 yaşındaki çocuk levye benzeri sert bir cisimle 50'den fazla darbe alarak yaşamını yitirmiş. Yani bir intihar söz konusu değil. Araştırmanın 48. saatine girilmesiyle birlikte polis de artık gerilmeye başlıyor. Çünkü ellerinde elle tutulur hiçbir şey yok. Ve bu tarz olaylarda ilk 48 saat epey kritik uzmanların söylediğine göre. Araştırmanın ilk gününde bulunan ve onları hiçbir yere götürmeyen birkaç delil dışında hiçbir şeye ulaşmış değiller. Bu delillerden ilki ev içerisinde lavabonun altında bulunan kanlı el izi. Bu iz ev ahalisinden kimseninkiyle uyumlu değil, haliyle katile ait olduğu kesin olarak görülüyor. İkincisi, tüm cesetler ev içerisinde olmasına rağmen bahçede bulunan kan izi. Bu kan izinden dolayı katilin de yara almış olduğunu ve kaçarken bahçeye kan damladığını düşünüyorlar. Hatta bu nedenle tüm kasabayı da herhangi bir açıklama olmaksızın yaralanmış olan kişilere karşı temkinli olunması gerektiğine dair uyarıyorlar. Üçüncü ipucuysa ıslak toprakta iz bırakmış olan ve numarası ve modeli belirlenebilmiş bir ayakkabı. Bu ayakkabının tabanında bir amblemi varmış ve haliyle marka ve modeli belirlemek oldukça kolay. Araştırmanın üçüncü gününde ise bir diğer ipucu da bir kasaba sakininden geliyor. Cinayet günü bir kamyonet gördüğünden söz ediyor bu kişi. Bu kamyonet o kasabaya ait değil onun söylediğine göre. Bundan bu kadar emin olma nedeni de arka kasasında egzoz bacalarının olması. Yani olması gereken yerde değil de arka kasada egzoz borusu görmüş kendisi ve epey dikkatini çekmiş bu araç kasaba sakininin farklı bir görüntüsü olduğu için. Hatta devamında birkaç kasabalı daha aynı kamyoneti gördüklerinden söz ediyorlar. Polis katilin aracının bu olmasına da ihtimal veriyor. Ancak tam olarak bir yere varamıyorlar aramalar sonucunda aracı da bulamadıkları için. Tek şansları uyandığı zaman bir şeyler anlatabilecek olan 3 yaşındaki Tabita gibi görünüyor. Ancak doktorlar da küçük kızın uyansa bile bir şey hatırlama ihtimalinin düşük olduğunu söylüyorlar. Tabii tahmin edersiniz çok ufak bir kasaba demiştim. Kasabada da dedikodu almış başını gidiyor. Fakat herkesin en mantıklı bulduğu teori bu cinayetin bir satanist eylem olduğu yönünde. Fakat polis buna da pek ihtimal vermiyor. Cinayetlerin 5. gününe gelindiğinde Nicole ve Christopher'ın Tabitha'nın başındaki nöbetleri de devam ediyor. Christopher epey yorulduğu için eve biraz dinlenmeye gitmeye karar veriyor ve o esnada nöbeti bitmiş olan polis memuru da genç adamla birlikte aşağı inmek üzere asansöre biniyor. O anda polis memurunun dikkatini Christopher'ın ayakkabıları çekiyor. Bu ayakkabılar Rick ve Ruth çiftinin bahçesinde bulunan izleri bırakan ayakkabı markasıyla aynı. Bu durumu şüpheli bulan polis memuru ekiplere haber veriyor ve genç adam sorguya alınıyor tekrar. Kendisi ilk sorgusunda kardeşi Jason'la birlikte olduğunu söylediği ve bu bilgi de kardeşi tarafından teyit edildiği için şüpheli olarak görülmüyor esasında. Fakat ayakkabı meselesi işleri biraz değiştiriyor. Christopher daha ayrıntılı incelenmeye başlanıyor. Devamında genç adamın kamyonetinin de görgü tanıklarının anlattıkları kamyonetle çok benzer olduğu, ancak bahsi geçen ilginç egzoz borularına sahip olmadığı görülüyor. Aynı zamanda ayakkabının da aynı model olduğu ancak belirlenen ayakkabı numarasından yarım numara kadar büyük olduğu görülüyor. Bunun üzerine Christopher tekrar şüpheli listesinden çıkarılıyor. Kasaba halkı da Christopher'ın şüpheli olduğunu duyduğu zaman aslında yanlış adamdan şüphelendiğini düşünüyorlar polislerin. Hepsi bir şekilde bu adamı tanıyorlar ve söylediklerine göre bu adam öyle birisi değil. Aynı şekilde Nicole de her ne kadar çalkantılı bir ilişkiye sahip olsa da eşinin böyle bir şey yapabileceğine asla ihtimal vermiyor. Ama yine de eşiyle görüşmek istemiyor. Yine küsüyorlar yani. Bu defa kapının anahtarlarını falan da değiştiriyor hatta Nicole. Ancak bu durumu fark eden Christopher çok sinirleniyor. Yani bir gün eve gidiyor ve anahtarıyla kapıyı açamıyor. Bunun üzerine çok sinirleniyor ve Nicole onu eve alması için ciddi bir baskı uyguluyor. Bunun üzerine Nicole konuşmak için adamı eve almayı kabul ediyor ve aradan çok kısa bir süre, yani böyle birkaç dakika kadar geçtikten sonra evin kapısını polisler çalıyorlar. Kapıyı Nicole açıyor ve polisler Christopher'ı görmek istiyorlar. Christopher kapıya geldiğinde ise kendisini apar topar tutuklayarak polis merkezine götürüyorlar. Kısa sürede bu tutuklamanın detayları açığa çıkmaya başlıyor. Cinayete kurban giden çiftin evindeki kanlı el izinin Christopher'ın eliyle birebir uyum gösterdiği söyleniyor. Devamında da destekleyici kanıtlar gelmeye başlıyor. Bunlardan ilki genç adamın kardeşinin kamyonetinin arkasında Rick ve Ruth ailesinin bilgisayarlarının bulunması. Diğer kanıtsa kasaba halkının cinayet akşamı gördüğü yabancı araç. Biliyorsunuz bu aracın ilginç bir özelliği vardı ve kamyonetin arka kasasında yukarıya uzanan egzoz boruları vardı. Ancak bu egzoz boruları Christopher'ın aracında mevcut değildi. Dedektifler yaptıkları incelemede bu aracın arkasına yerleştirilmek için dizayn edilmiş bir merdiven buluyorlar. Ve bu merdiveni kamyonete yerleştirdiklerinde ise merdivenin borularının karşıdan egzoz borusu gibi göründüğünü fark ediyorlar. Deliller sağlam olmasına rağmen kasaba halkı yanlış adamın tutuklandığını düşünüyor ve bu noktada da epey tepkili olduklarını söyleyebiliriz. Çünkü kendileri asıl katilin hala aralarında dolaştığını ve güvende olmadıklarını düşünüyorlar. Söz konusu kendi ailesi olmasına rağmen Nicole de eşinin bu cinayetleri işleyemeyeceğine çok emin ve özellikle sosyal medyadan, Facebook'tan eşinin tutuklanmasıyla alakalı tepkisini ifade eden birçok paylaşımda bulunuyor. Bu arada tabii bunun nedeni esasında Christopher'ın aileyle hiçbir probleminin olmaması. Gerçekten düzgün bir ilişkileri var, hiçbir problemleri yok ve Christopher de onlarla alakalı olumsuz bir şey düşünmüyor. Bundan hiç bahsetmemiş en azından. Bu arada Jason da ailenin bilgisayarı kendi kamyonetinde bulunduğu için abisiyle birlikte tutuklanıyor. Peki o gece neler oldu? Christopher gerçekten katil mi? Hakkında birçok suçlama yapılınca Christopher o geceyle alakalı kan donduran bir ifade veriyor. Söylediğine göre o gece sahiden de ilk olarak kardeş Jason'la bir bara gidip alkol almışlar ve uyuşturucu kullanmışlar. Gecenin devamında kullandıkları uyuşturucu bitince Rick'ten temin etmeye gitmişler. Yani Rick'in evinde uyuşturucu bulunduğunu iddia ediyor Christopher. Arabayı eve çektikten sonra Jason arabada beklemiş ve Christopher eve girerek Rick'le konuşmak istemiş. Kapı aralıkmış, haliyle kapıyı çalmadan içeriye girmiş. İçeriye girdiğinde önce Rick'i kanlar içerisinde görmüş, sonra da aile üyelerinin bir kısmını. Birkaç saniye içerisinde arkasında bir hareketlilik fark etmiş ve yerde olduğunu gördüğü levyeyi alarak ayağa kalkmış. Arkasını döndüğünde ailenin şiddet geçmişi olan ve bu konudaki eğilimi bilinen 14 yaşındaki çocuğu Dylan'ı görmüş. Kanlar içerisinde ayakta bekliyormuş ve kendisine saldırmış. O da kendisini savunmak için levye ile karşı koymuş. Ardından Dylan ölmüş. Christopher da Dylan tüm ailesini öldürmüş olsa da yine de kardeşini öldürmüş olduğu gerçeğini karısına anlatmak istememiş ve bu nedenle suç aletini saklamış ve olayın da üstünü örtmeye çalışmış. Christopher bu ifadeyi rahatça veriyor aslında. Yani insanları çok fazla uğraştırmıyor ifade vermek için. Ancak Jason bir türlü konuşmuyor. Haliyle gecenin iki şahidi varken durumu bir de onlardan dinlemek istiyor polis, ancak kendisi konuşmuyor asla. Tabii bu noktada şöyle de bir sorun var. Polis dışarıdaki kan izlerine bakarak katilin yaralanmış olduğuna karar vermişti. Ancak Christopher'da hiçbir yara bere izi yok, hiçbir sıkıntısı yok, yani gayet sağlam durumda. Öteki taraftan madem onlar yalnızca yanlış anda yanlış yerdeydiler, o halde çiftin bilgisayarının kendilerinde ne işi vardı? Haliyle düğümün çözülmesi için dedektiflerin Jason'a ihtiyaç duyuyor olmaları oldukça anlaşılabilir. Soruşturmanın ikinci haftasına girerken Jason, Christopher hakkında yapılan suçlamaların tamamının kendisine de yöneltildiğini ve müebbet alma ihtimali olduğunu öğrenince konuşmaya başlıyor. Ve mesele de sahiden Jason sayesinde çözülüyor. Hikayenin ilk kısmı aslında aynı. İkili birlikte bir bara gidiyorlar. İçki ve uyuşturucu kullanıyorlar burada. Bardan çıktıktan sonra Christopher arabadayken birkaç kadın arkadaşını arıyor onlarla görüşebilmek umuduyla. Ancak tamamından red cevabı alıyor. Araçla giderken birden Jason'a dönerek Rick'lerin evine gideceğini, çünkü eşi Nicole'ün 16 yaşındaki kız kardeşi Justina'nın kendisine ilginç bir şekilde baktığını, kendisinden hoşlandığını düşündüğünü ve onunla birlikte olmak istediğini söylüyor. Çiftin evine gidiyorlar. Jason arabada bekliyor ve Christopher çıkarak eve doğru ilerliyor. İçeriye girdikten böyle 2-3 dakika kadar sonra arabada bulunan Jason bir bowling topunun yere düşmesi gibi bir ses duyuyor. Daha sonra bir ara böyle elinde levye ile kardeşini görüyor birilerine saldırırken ve o da öylece izliyor. O esnada Dylan'ı fark ediyor Jason. Dediğine göre çocuk içeride olanları duyunca camdan bahçeye çıkıyor. Jason onun kaçacağını düşünüyor ancak Christopher dışarı çıkmış olan genç çocuğu fark ediyor ve elindeki levye ile çok defa ona vuruyor aracın tam önünde. Yani Jason rahatlıkla görebiliyor zavallı çocuğu. Dediğine göre Jason yalnızca dehşete düşerek izliyor. Dediğim gibi hiçbir şey yapmıyor. Ardından işini tamamlamak için Christopher tekrar içeri giriyor ve Dylan tekrar ayağa kalkıyor. Ölmemiş yani. O noktada kaçma şansı var kendisinin ancak zavallı çocuk ailesine yardım edebileceğini düşünerek tekrar içeriye giriyor. Ve ne yazık ki birçok levye darbesine daha maruz kalarak yaşamını yitiriyor evin içerisinde. Ve buradan da aslında bu dışarıda görülen kanın Christopher'a değil ne yazık ki zavallı Dylan'a ait olduğu anlaşılıyor. Christopher herkesin öldüğünden emin olduktan sonra evden çıkıyor ve birlikte oradan uzaklaşıyorlar. Jason kardeşinin yoldayken ayakkabılarını ve levyeyi iki farklı bölgeye attığını ve sonrasında da aynı model ayakkabının yarım numara büyüğünü aldığını anlatıyor. Yani ayakkabının yarım numara büyüğünü almayı düşünmek falan gerçekten oldukça sinsice. Fakat yeterince de sinsi değilmiş sanırım. Bilemiyorum neden gidip aynı model ayakkabı alırsın. Sonuç olarak zaten polisin ilk dikkatini çeken şey buydu. Elbette yine bir yerden çıkardı bir şekilde, bilgisayar onlardaydı vesaire ama bilmiyorum, bir taraftan da böyle kendine garip bir güveni var galiba. Dedektifler Jason'ın tarif ettiği yerde gerçekten de atılmış ayakkabıları ve levyeyi buluyorlar bu arada. Böylece Christopher'ın suçlu olduğu da kanıtlanmış oluyor. Çıktığı mahkemede de suçlu bulunarak müebbet hapis cezasına çarptırılıyor. Jason da hüküm giyiyor bu arada. Ona da 20 yıl ceza veriliyor. Tüm bunları polise anlatabilirdi sonradan veya o anda polisi arayarak belki de o aileden birilerinin hala hayatta olmasını sağlayabilirdi. Onun yaptığının da çok büyük bir suç olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer Christopher yakalanmamış olsaydı Jason bu olayı asla açıklamayacaktı hiçbir zaman. Ancak bu olaydaki en etkileyici şeyin bu cinayetin tamamen sebepsiz işlenmiş olması olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu çift sahiden de çok sevilen, çok kendi halinde insanlar ve Christopher'la da hiçbir sorunları yok. Ve Christopher'ın da onlarla hiçbir sorunları yok. Normal bir şekilde görüştükleri bir insan o da. Yani geliyor, bir gece kapıyı çalıyor, kızınla görüşeceğim diyor ve müsaade edilmeyince de herkesi vahşice döverek öldürüyor. Ve o kadar vahşice ki en başta da söylediğim gibi hani polisler ilk gözle baktıklarında anlayamıyorlar. Dövülerek mi öldürüldüler yoksa bir bıçak yarası var mı, vurulmuş olabilirler mi? Bedenler öyle bir durumda ki bu anlaşılmıyor bile. Ve bu kadar vahşice bir cinayet işleyecek hiçbir hissi yok aslında onlara karşı. Bence gerçekten çok çarpıcı ve üzücü bir olay. Sizler ne düşünüyorsunuz merak ediyorum elbette. Instagram hesabımızda vaka paylaşımının altına düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Evet, bugün tamamen zararsız bir ailenin sebepsiz yere vahşice katledilmesinden bahsettik. Umuyorum sonuna kadar ilginizi kaybetmeden dinlemişsinizdir. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Herkese sevgiler.